19. Deva. Cemil-i Zülcelal'in bütün isimleri Esma-ül Hüsna tabiri samedanisiyle gösteriyor ki güzeldirler. Celal sahibi Cemil olan Allah'ın isimleri Esma-ül Hüsna güzel isimler tabiriyle gösteriyor ki güzeldirler. Burada Cemil-i Zülcelal derken Celal sahibi Cemil olarak meal verebiliriz. Ama ayrıca Cenab-ı Hakk'ın iki çeşit esması olduğunu da anlayabiliriz. Allah'ın cemali ve celali olmak üzere iki çeşit esması vardır. Bunların tecellileri, cemali olan esmanın tecellileri bizzat güzeldir. Celali olan esmanın tecellileri ise dolayısıyla, neticeleri itibariyle güzeldir. Hüsnü bil gayr deniliyor buna. Mesela Allah basittir, açar, yayar. Ama Allah kabittir, kabz eder. Rafidir, yüceltir ama müzildir, alçaltır da. Rahman, rahimdir, aynı zamanda celil, kahhardır. Allah muhyidir, hayat verir ama mümittir, öldürür. İşte hasta eder, şifa verir. Dolayısıyla Allah'ın bütün esmasının tecellileri güzeldir. Üstad Hazretleri hayr-ı mutlaktan hayır gelir, cemil-i mutlaktan güzellik gelir, hakim-i mutlaktan abes bir şey gelmez diyor. Allah sonsuz hayır sahibi, ondan şer gelmez. Sonsuz güzellik sahibi, onun icraat ve tasarrufları, rububiyeti de güzeldir. Sonsuz hikmet sahibidir. Yaptığı her işinde bir hayır, bir fayda, bir maslahat gözetir. Mevcudat içinde en latif, en güzel, en cami ayne-i samediyet de hayattır. Şimdi burada çok enteresan bir tespit. Hayat bir ayneymiş. Yani aynanın vazifesi nedir? Aynanın vazifesi aynelik yapmak, yani göstermek. Hani güneşi yeryüzünde işte cam parçaları olsa güneşi gösterdiği gibi. Güneşin ışığını, ısısını, işte yedi rengini o cam parçası nasıl ki gösteriyor. Yeryüzündeki hayat, yani canlılar da onların hayat aynasında tecelli eden Allah'ın esmasını, fiillerini, şuunatını ilahir gösteriyor, aynedarlık yapıyor. Yani hayat Allah'ın isimlerinin tecelli ettiği, isimlerinin tecellilerini gösteren aynadır. Mesela bir çiçeğe baktığımız zaman, çiçeğin tohumu ya fettah diyor, sanatı ya sani, rengi ya mülevvin, sureti ya musavvir, nakışı ya nakkaş diyor. Yani esma-i ilahiyeyi gösteren ayna vazifesi yapıyor. Buradaki ayna tabiri hakikaten çok enfes. Aynaya hiç kimse ayna olduğu için bakmaz. Aynaya hiç kimse ayna namına da bakmaz. Dolayısıyla biz de bütün mahlukata, özellikle bütün canlılara onların hesabına bakmamamız gerekiyor. Çünkü bütün mahlukat aynadır. Kendini göstermesi bir ise Cenab-ı Hakk'ı göstermesi bindir. Allah'ın esmasını gösterir. Bir çiçeğe baktığımızda çiçeği değil, çiçeğin zatında onda tecelli eden esmayı görmeli, o esmayı okumalıyız. O sonsuz ilimden haber veriyor. Ya alim diyor. Sonsuz kudreti gösteriyor. O çiçeğin hayatının devamı için kainat fabrikasının çalışması, güneşin, ayın, galaksilerin galeyana gelmesi gerekiyor. Ya kadir diyor. Bir takdirin eseri. Ya mukaddir diyor. İşte terbiyeden geçmiş. Ya mürebbi diyor. Bir iradenin neticesi. Ya mürid diyor. Yaratılmış, Ya Halik rızıklanıyor, Ya Rezzak diyor, hayatı var. Ya Hay diyor, vakti gelince vazifeden terhis ediliyor. Ya Mümit diyor. Dolayısıyla hayat, Cenab-ı Hakk'ın esmasını gösteren bir aynadır. Ama nasıl bir ayna, nasıl gösteriyor? En latif, en güzel, en cami şekilde gösteriyor. Bunun da sebebi, hayatın çok ihtiyaç sahibi olması. İhtiyaçlar arttıkça onda tecelli eden esma da artıyor. Mesela taş rızıklanmıyor. Rezzak ismi onda tecelli etmiyor. Ama bitki rızıklanıyor. Ondan sonra bitki hasta oluyor, Şafi ismi tecelli ediyor. Soluyor, tekrar diriliyor falan. Ama bitki görmüyor mesela. Semi ismi işitmiyor, Basir ismi tecelli etmiyor. Ama hayvanat biraz daha yüksek kalitedeki hayvanlara baktığımızda onlar görüyorlar, işitiyorlar. Ha insana baktığımızda akıl, ilim, irade devreye giriyor. İşte hidayet devreye giriyor. Hayat kalitesi yükseldikçe esma daha ziyade ve daha tecellisi daha azam mertebede tecelli ediyor. Ve o hayat kalitesini daha da kıymetli, daha da özel hale getiriyor. Bir de burada ayine-i samediyet dedi. Mesela ayine-i rahman veya ayine-i rahim veya ayine-i celal demedi de samediyet dedi. Yani samet olan Allah'ın aynasıymış hayat. Niye? Çünkü samet demek sonsuz ihtiyacı olanlara ihtiyaçlarını veren, hiçbir şeye muhtaç olmayan ama her şeyin kendisine muhtaç olduğu. Biz sonsuz derecede ihtiyaç sahibiyiz. Buğdayın filizlenmesinden tutun, beynimize oksijen gitmesine kadar sonsuz ihtiyaçlarımız var. Her ne ki elde yok, ihtiyaçta var. Dolayısıyla hayalin gittiği yere kadar ihtiyacımız gidiyor. Sınırsız ihtiyaçlarımız var. Ama bir anlamda da sınırsız fakiriz, sonsuz fakiriz. O ihtiyaçlarımızın bir tanesini icat edecek elimizin ulaşması söz konusu değil. Elimiz ulaşmıyor. İcat edemiyoruz, yapamıyoruz. Şimdi buradan da anlaşıldığı gibi sonsuz derecede Allah'a muhtacız. Allah sonsuz zengin, biz sonsuz fakiriz. Allah bize sonsuz ihtiyaçlarımızı ihsan ve ikram ediyor Samet ismiyle. Ama bunu bir karşılık, bir beklenti, bir menfaat veya bir mecburiyet için değil, fazlıyla, ihsanıyla, ikramıyla yapıyor. Evet. Mevcudat içinde en latif, en güzel, en cami aynayı samediyet hayattır. Güzelin aynası güzeldir. Yani cemili mutlak olan Allah'ın isimlerinin tecelli ettiği hayat aynası güzeldir. Çünkü kendisi güzel, isimleri güzel, şunatı güzel, fiilleri, onların tecellileri güzel. Güzelin mehasinlerini, güzelliklerini gösteren ayna güzelleşir. O aynanın başına o güzelden ne gelse güzel olduğu gibi o hayatın başına dahi ne gelse hakikat noktasında güzeldir. Çünkü güzel olan Esma-ül Hüsna'nın güzel nakışlarını gösterir. Bediüzzaman Hazretleri 18. sözde 2. noktada o her şeyi en güzel şekilde yarattı ayetini mealen Secde suresinde geçen bir ayet. Tefsir ederken diyor ki kainattaki her şey, her hadise ya bizzat güzeldir ya da neticeleri itibariyle güzeldir. Yani Cenab-ı Hak celali ve cemali esmasını tecelli ettirir. Bunların hepsi güzeldir. Orada bir cümle kullanıyor. Diyor ki bahar mevsiminde fırtınalı yağmur, çamurlu toprak perdesi altında nihayetsiz güzel ve çiçek ve muntazam nebatatın tebessümleri saklanmış. Mesela bir gülün tebessümüne ulaşmak istiyorsak, işte nar gibi kızarmış bir domatesi görmek istiyorsak, onun o güzelliğine ulaşmak istiyorsak, bunun yolu bahar mevsimindeki fırtınalı yağmur ve çamurlu topraktan geçiyor. Aynı şekilde maddi manevi, dünyevi, uhrevi neticeleri olan hastalıktan istifade etmek istiyorsak, mesela sevap kazanmak gibi, mesela günahlarımızın dökülmesi gibi, mesela hastalık vasıtasıyla daha sıhhatli, daha sağlam bir vücuda sahip olmak gibi, o zaman o hastalığın sıkıntılarına katlanmamız gerekiyor. Çünkü şöyle diyor, hayat daima sıhhat ve afiyette yeknesak gitse nakıs bir ayna olur. Daima monoton bir şekilde hayat devam etse eksik olur. Yani kemal mertebede olamaz, mükemmel olamaz, nakıs ve noksan olur. Örnek verelim mesela bir iki tane. Diyelim ki bir çekirdek. Dese ki toprağın altına girmek, işte o karanlığa, o çamura bulaşmak, işte o toprağın altında patlayıp çatlamak, işte bir kimyevi bir sürü muameleye tabi olmak, işte bu soğuk, bu kar, bu kış, bu fırtına, bu işte çamur, neme lazım dese, o çekirdek 100 sene geçse de ağaç olamayacak, işte yüzler, binlerce evlat yetiştiremeyecek, soyu devam etmeyecek. Aynı şekilde dünyanın en kıymetli kumaşı, işte iğneler benim üzerimde dolaşmasın, girip çıkıp işte iğneler bana batmasın, efendim makas beni kesip biçmesin, terzi eli bana dokunmasın, işte ütünün sıcaklığıyla yanmayayım vesaire, bu zahmetlere katlanmayayım dese hiçbir zaman nakışlı sırmalı bir kaftan olamaz, hiçbir padişahın vücudunu da saramaz. Bediüzzaman Hazretleri'nin bir ifadesi var. Diyor ki, Esma'da nasıl ki ismi azam var, nakışlarında, Allah'ın nakışlarında da nakş-ı azam var. O da insandır. Yani nakış basit bir çizgiden veya küçük bir şekilden ibaret değil. Derinlik ve muhteva açısından çok zengin ve çok büyük bir nakış, insan. O zaman bu nakışın olması için, kemal mertebede mükemmel olması için, Allah da abes yapmaz, Allah da işte israf yapmaz, hikmetsiz iş yapmaz. O nakışın olabilmesi için yüzler, belki binlerce iğnenin çalışması lazım. Ulu çamlar demiş, ancak fırtınalı diyarlarda yetişir, Cemil Meriç. Bir başkası demiş, meyvelerin doğması için çiçeklerin mutlaka solması gerekir. Birisi de demiş ki, insan tarçına benzer, dövülüp ezildikçe değerlenir. Dolayısıyla hayat daima sıhhat ve afiyette yeknesak gitse, monoton gitse, insan hiç hastalanmasa mesela, nakıs bir ayna olur. Belki bir cihette, adem ve yokluğu hiçliği ihsas edip sıkıntı verir, hayatın kıymetini tenzil eder, düşürür. Ömrün lezzetini sıkıntıya kalbeder, çabuk vaktimi geçireceğim diye sıkıntıdan ya sefahete, günahlara veya eğlenceye atılır, hapis müddeti gibi kıymetli ömrüne adavet edip çabuk ömrünü çabuk öldürüp geçirmek istiyor. Fakat tahavvülde ve harekette ayrı ayrı tavırlar içinde yuvarlanmakta olan bir hayat kıymetini ihsas ediyor, ömrün ehemmiyet ve lezzetini bildiriyor. Münazaratta bir ifade var. Diyor ki, hayat bir faaliyet ve harekettir. Kalbimiz faaliyet göstermezse, çalışmazsa, işte damarlarımızda kanımız akmaz, cevelan etmezse, işte beynimize oksijen gitmezse hayattan bahsedemeyiz. Pankreasın insülin üretmesi durursa hayatımız kısmen sıkıntıya girer. Dolayısıyla faaliyetin durması hayatın azabı, belki de ölümüdür. Hastalıklar o faaliyet ateşine atılan adeta odun gibi, o faaliyeti tetikleyen bir şey gibi. Devam ediyorum aynı metni okumaya. Meşakkatte ve musibette dahi olsa ömrün geçmesini istiyor. Eğer monoton bir hayat yaşayan kişi. Ömrün geçmesini istemiyor. Tahavvülde ve harekette ayrı ayrı tavırlar içinde yuvarlanmakta olan bir hayata sahip olan kişi. Ömür geçsin istemez. Aman güneş batmadı ya gece bitmedi diye sıkıntısından of of etmiyor. Ama durağan bir hayat, monoton bir hayat, işte daima boş bir hayat yaşayan kişi öyle değil. Örnek veriyor, gayet zengin ve işsiz, istirahat döşeğinde her şeyi mükemmel bir efendiden sor. Ne haldesin? Elbette aman vakit geçmiyor. Gel bir şeşbeş oynayalım veyahut vakti geçirmek için bir eğlence bulalım gibi müteellimane sözleri ondan işiteceksin. Veyahut tuğli emelden gelen bu şeyim eksik, keşke şu işi yapsaydım gibi şikayetleri işiteceksin. Sen bir musibetse de veya işçi ve meşakkatli bir halde olan bir fakirden sor, ne haldesin? Aklı başındaysa diyecek ki şükürler olsun Rabbime, çok iyiyim. Çalışıyorum, keşke çabuk güneş gitmeseydi, bu işi de bitirseydim. Vakit çabuk geçiyor, ömür durmuyor, gidiyor. Vaka zahmet çekiyorum fakat bu da geçer, her şey böyle çabuk geçiyor diye manen ömür ne kadar kıymetdar olmasını geçmesindeki teessüfle bildiriyor. Demek meşakkat ve çalışmakla ömrün lezzeti, hayatın kıymetini anlıyor. İstirahat ve sıhhat ise ömrü acılaştırıyor ki geçmesini arzu ediyor. Bunu hayatımızda tecrübe etmişiz. Evet. Herkes de hayatında eğer hikmetle bakarsa, insafla bakarsa tecrübe edebilir. Psikolojik olarak insan fıtratını anlatıyor burada Bediüzzaman Hazretleri. Ve şu cümlelerle devam ediyor. Bir 5 dakika içerisinde dersimiz inşallah bitecek. Ey hasta kardeş, bil ki başka risalelerde tafsilatıyla kat'i bir surette ispat edildiği gibi musibetlerin, şerlerin, hatta günahların aslı ve mayası ademdir. Yani yokluktur. Adem ise şerdir, karanlıktır. Yani bir şeyin olması hayırdır, olmaması şerdir. Mesela gözümüzün olmaması, olmasına nispet edildiğinde şerdir. Evet. Yeknesak istirahat, sükut, sükunet, tevakkuf gibi haletler, yani hayatın bir anlamda yerinde sayması, monoton olması, faaliyet göstermemesi, tembellik, atalet, yorgunluk işte gibi haller, Adem'e hiçliğe yakınlığı içindir ki Adem'deki karanlığı ihsas edip sıkıntı veriyor. Hareket ve tahavvül ise vücuttur, vücudu ihsas eder. Vücut ise halis hayırdır, nurdur. Mesela son derece verimli bir tarla düşünelim. O tarlanın atıl kalması, dolayısıyla o tarladan alınacak ürünün alınmaması anlamına geliyor. 1:100, 1:1000 veren bir tarla ama oradan ürün alınmaması anlamına geliyor. O tarla atıl kalırsa, boş kalırsa. Dolayısıyla o ürün alınamadığına göre o ürünün alınmaması yok olması demektir. Adem'dir, Adem'e yakındır. İşte diyelim ki çok karlı bir işletmenin kepenklerinin indirilmesi nedir? Zarardır. Oradan gelecek karın kaybedilmesi, yok olması demektir. Aynen onun gibi insan denilen bu vücut, bu makine son derece sistemli çalışan, işte maddi manevi kemalatta terakki etmeye müsait potansiyelde yaratılmış kıymetli ve yüksek karlar getirisi olan bir makinedir. İnsan işte Allah'ın adetullahına riayet ederse, fıtrata muhalefet etmezse. Dolayısıyla Allah bunun atıl kalması, bunun işte işsiz kalması, bunun karsız kalmasını istemiyor. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın adetullahı böyle. O zaman faaliyet göstermesi lazım. Öyleyse insanın sürekli işte hastalık, sağlık gibi şeylerde o vücuda kemal mertebede terakki ettirmesi gerekiyor Cenab-ı Hakk'ın. Devam ediyor, diyor ki madem hakikat budur, sendeki hastalık kıymetdar hayatı safileştirmek. Peki Allah hastalıkla onu zenginleştirmek istiyor o vücudu. Kıymetlendirmek istiyor. Kemal mertebede terakki ettirmek istiyor. Sükuttan, sükunetten, tevakkuftan, ataletten, betaletten, tembellikten, işsizlikten uzaklaştırmak istiyor, hastalık veriyor. Peki vermesindeki hikmet ne? Sendeki hastalık kıymetdar hayatı safileştirmek, kuvvetleştirmek, terakki ettirmek, vücudundaki sair cihazat insaniyeyi o hastalıklı uzvun etrafına muavenettarane adeta yardımcı hükmünde müteveccih etmek ve sani hakimin ayrı ayrı isimlerinin akışlarını göstermek gibi çok vazifeler için o hastalık senin vücuduna misafir olarak gönderilmiş. Ya bu Cenab-ı Hakk'ın adeti. Bizim nefsimizin hoşuna gitmeyebilir ama Allah böyle hükmediyor. Cenab-ı Hak abes iş yapmaz, hikmetli iş yapar. Tıpkı Hazreti Yusuf'un Zeliha'nın iftirası, kardeşleri iftirası sonrası atıldığı hapishane ve kardeşleri tarafından konulduğu kuyu ile Mısır azizliğine ulaşması gibi, Hazreti Adem'in işte milyonlar belki de milyarlar evlatlarıyla cennete tekrar dönmesine vesile olacak şeyin sebebi cennetten çıkarılması olduğu gibi, işte bir bebeğin dünya saadetine nail olması sıkıcı, ezici, karanlık bir tünelde işte 9 ay kalması olduğu gibi, işte ağaçların neslinin devam etmesi daha faydalı, daha menfaatli, daha meyvedar olması için budanmasının gerektiği gibi, efendim, insanın hastalanması da, insanın acı ve ızdırap çekmesi, sıkıntı çekmesi, işte musibete giriftar olup problemli bir hayat yaşaması için değildir. İnsanın vücudunun gelişmesi, kuvvetlenmesi, bağışıklık sisteminin güçlenerek hastalıklara, sair mikroplara karşı daha mukavemetli hale gelmesi, efendim, maddi vücudunun inkişaf ve terakkisi içindir. Ayrıca manevi inkişaf ve terakkiler de var. Onları da saymakla bitmez. Hülasa, gece olmadan gündüz, elektrikte eksi kutup olmadan artı kutup, gözün siyahı olmadan beyazı daima eksik olduğu gibi, hastalıklar, musibetler olmadan hayat da kemal bulmaz, safileşmez, terakki etmez. Vesselam. O hastalık senin vücuduna misafir olarak gönderilmiştir. İnşallah çabuk vazifesini bitirir gider ve afiyete der ki, sen gel benim yerimde daimi kal, vazifeni gör. Bu hane senindir. Afiyetle kal. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha ma's salat.